Ayrım 17, sayfa 162. Ancak babam okumalarını sürdürünce önemli bir sır öğrenmişti ki o da şuydu. Eğer çocuk ters yüz edilirse, bir cerrah için kolaydı bu ve ayaklarından çekip alınırsa, serebrumun serebelluma yönelmesi yerine tam tersine serebellum serebruma doğru çekilmekte, böylelikle de beynin zedelenme olasılığı tümüyle ortadan kalkmaktaydı. Aman tanrım diye haykırdı babam. Dünya, yaradanın bize verdiği o küçücük aklı elimizden almak için komplo hazırlamış adeta. Doğum uzmanı profesörler de bu komplonun içindeler. Oğlumun önce hangi ucu dışarı çıkmış, bundan bana ne? Yeter ki sonrası yolunda gitsin ve serebellumu ezilip büzülmeden doğabilsin. Önemli bir varsayım insanın kafasında döllenemeye görsün. Her şeyi kendini besleyecek biçimde özümser ve siz o varsayımı bir kez peydahladıktan sonra genellikle gördüğünüz, işittiğiniz, okuduğunuz ve anladığınız her şey o varsayımı büyütüp geliştirir. Bu çok önemlidir. Babamın söz konusu varsayımı benimsemesi bir ay sürdü. İster aptalca olsun ister dahiyane, buradan yola çıkıp da çözümleyemediği hiçbir olgu yoktu. Ailenin en büyük oğlunun koca bir ebleh olması da böylece açıklanabiliyordu. Zavallı mahluk derdi babam, kendinden sonra gelecek kardeşlerine yol açtı. Aynı varsayım, salya sümük şapşallar ve koca kafalılar esrarını da çözmeye yardımcı olmakta, neden olduklarından başka türlü olamayacaklarını a priori açıklamaktaydı. Şayet değilse bilmem artık ne. Böylece asevi deha diye bilinen o feraset de açıklığa kavuşuyordu. Daha ılıman iklimlerde görülen o zeka kıvraklığı ve derinlemesine vakıf olma kabiliyeti de. Hayır, gerekçe havanın bulutsuz ve güneşli oluşu vesaire gibi sıradan ve sudan açıklamalar değildi. Çünkü babam iyi bilmekteydi ki bu etkenler pekala da ruhun melekelerini yok edebilir, en azından sulandırabilir, benzer biçimde daha soğuk iklimlerde katılaşmasına yol açabilirdi. Oysa olayın kaynağına inildiğinde görülmekteydi ki ılıman iklimlerde yaratılışın daha nazik bölümleri üzerinde daha hafif bir baskı vardır, daha çok zevk ve safaya yönelikler, acı çekme gerekçeleri daha az, öyle ki başın evci üzerindeki baskı ve direncin hafif oluşu serebellumun tüm örgütlenişini zedelemiyor. Yok hayır, doğal doğuma inandığı için değil, biliyordu ki bu nazik ağın tek bir teli zedelense ya da kopsa, ruh aklına estiği gibi davranmaya kalkışacaktır. Babamın yürüttüğü muhakeme buralara geldiğinde, sezaryen ameliyatı hikayeleri ve bu yöntemle dünyaya gelmiş nice dehanın öyküsü bu varsayımla nasıl da aydınlanırdı? İşte görüyor musunuz derdi, duyu merkezi yani sensörium, hiç zarar görmemiş, kafa leğen kemiği tarafından sıkıştırılıp yassıtılmamış, serebrumun serebelluma doğru zorlandığına dair bir iz yok. Ne bu yönde os pubis tarafından ne o yönde os coxius, bel kemiğinin en sonundaki küçük kemik tarafından ve lütfen bakınız ne mutlu sonuçlar alınmış. Buyurun işte Julius Caesar'ınız. Jules César, Sten bu adı ve Hermes Trismegistos dışındaki bütün diğer adları Chambers'ın siklopedyasından almıştır. Jules César'ın İsa'dan önce 100-44 sezaryen ameliyatıyla doğmadığı hemen hemen kesindir. Scipio Africanus İsa'dan önce 236-184 ve Titus Manlius Torquatus ölüm İsa'dan önce 203 kesinlikle sezaryenle doğmuşlar. Jane Seymour'ın oğlu 6. Edward da 1537-53 sezaryenle doğmuş ancak Seymour doğumdan 12 gün sonra ölmüştür. Ki bu ameliyatın isim babasıdır. Hermes Trismegistus'unuz ki bu ameliyat adını almadan çok daha önce doğmuştu ya da Scipio Africanus Manlius Torquatus'unuz ya da 6. Edward'ınız yaşasaydı bu varsayımı o da haklı çıkaracaktı. Her biri ünlüler albümünü şerefle donatan bu kişiler efendim, evet hepsi yandan yandan dünyaya gelmişlerdir. Karnın ve rahmin yarılması fikri babamı topu topu 6 hafta meşgul etti. Okumuş, öğrenmiş, epigastriumdaki matristeki yarıkların ölümcül olmadığını görüp rahatlamıştı. Annenin karnı çocuğun dışarı alınabileceği kadar yarılabilirdi pekala. Bu konuyu bir akşam üzeri anneme açtı. Öylesine, birden aklına gelmiş gibi. Ama annemin beti benzi atıverince kendisini pek umutlandıran bu ameliyat fikrinden derhal vazgeçip susmayı yeğledi. İşe yaramayacak bir lafı uzatmanın anlamı olmadığına göre iyi ki lafı uzatmadım diye de kendi kendini teselli etti. İşte babam Bay Şendi'nin varsayımı buydu. Bu konuda eklemek istediğim tek şey ağabeyim Bobby'nin her yönüyle bu varsayımı kanıtlamaya yaradığıdır. Aileye ne denli şeref sağladığını bilemem ama adını andığımız tüm kahramanların şereflerine şeref katmıştır ağabeyim. Zira size daha önce de söylediğim gibi yalnızca babam Epsom'da iken doğmakla ve de onun yokluğunda vaftiz edilmekle kalmayıp üstüne üstlük annemin ilk çocuğu olup dünyaya baştan gelmiş ve daha sonra da her anlamda harikulade lagar bir oğlan çocuğu olmayı başarmıştı. Babam bütün bu verileri tek tek göz önüne almış ve bir yönde başarısızlıkla karşılaştığı artık kesinleştiğinden bir de öbür yönden denemeye kesin karar vermişti. Ancak bildiğini okumaktan kolay kolay vazgeçmeyen ebelik kurumunun denemeye yanaşacağı bir yöntem değildi bu. Bu nedenle de babam haklı olarak çok daha kolay ikna edebileceği bir bilim adamının yardımlarına başvurmayı seçmişti. Dünya yüzünde Doktor Sulop kadar babamın amacına uygun adam zor bulunurdu. Zira en yeni buluşu olan forceps onun başlıca silahı ve iddiasına göre en güvenli doğum aleti ise de kitabında yer yer babamın hayalhanesinde gezinen fikre değindiği yerler vardı. Doktor Sulop babamın çocuğun ruh sağlığını koruma adına onu ayaklarından çekip çıkarmaya dayalı sistemi açısından değilse de soruna salt doğum bilim yöntemleri açısından ilgi duymaktaydı. Bundan sonraki konuşmalar sırasında bu bilgi babamla Doktor Sulop arasındaki fikir birliğine her ne kadar Tobi amcam karşı çıkmışsa da ışık tutacaktır. Sağduyu dışında bir yetenekle donanmamış sıradan bir insanın bu iki bilim adamının oluşturduğu ittifaka nasıl karşı çıktığını anlamak doğrusu zor. Ama eğer dilerseniz hazır bu doğrultuda kafa yorarken, hazır hayalhaneniz harekete geçmişken onu daha da ilerlemeye teşvik edip amcam Toby'nin kasığından aldığı yara sonucu nasıl böyle iffet sahibi kesildiğini düşünebilirsiniz. Nikah senedindeki maddeyle benim burnumu kaybedişim arasında bir sistem geliştirilebilir. Ve nasıl olup da babamın varsayımına, bütün aile fertlerine, vaftiz analarıma ve vaftiz babalarıma rağmen benim Tristram olarak adlandırıldığımı dünya aleme açıklayabilirsiniz. Bütün bunlar ve daha henüz açıklanmamış 50 soruya, eğer vaktiniz varsa, cevap bulmaya uğraşabilirsiniz. Ama ben size önceden söylemiş olayım, boşuna yorulacaksınız. Zira siz değil, Yunanistan'daki Don Belianus'un Öyküsü adlı romans İngilizce'de ilk kez 1598'de yayımlanmıştır. Sihirbazı ve de ünlü büyücü karısı bile eğer hayatta olsalardı hakikate bir deniz mili bile yaklaşamazlardı. Okur bu konuların tam bir açıklığa kavuşması için gelecek yıla kadar beklemekle yetinmek zorundadır. Tristram Shandy'nin 3. ve 4. kitapları 28 Ocak 1761'de Londra'da yayımlanmıştır. Zira ancak o zaman hiç ummadığı pek çok şey gözlerinin önüne serilecek. 2. kitabın sonu. Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Multitudinis imperita non formido judicia. Meistamen rogo parsent opusculis in cubis fuit proposito semper et jogis ad seria et series vicissim ad jocos transire. Johann Saresberi Niesis Episcopus Lugdun. Stern bu deyişi Charters Piskoposu John of Salisbury'nin 1115 Taksim 20-1180 Polycraticus 1159 adlı yapıtından almış ve son bölümü ayrıntılandırarak yeniden yazmıştır. Cahil kitlelerin yargıları beni ürkütmez. Ancak benim şakalardan ciddi sorunlara, ciddi sorunlardan şakalara gidip gelen naçiz yapıtlarımı yargılarından muaf tutmalarını istirham ederim. Üçüncü kitap, Londra. Paul Moll'da R.V.J. Dozley tarafından basılmıştır. 1760. Birinci bölüm. Keşke Doktor Slope dedi Toby amcam. Doktor Slope için dilediğini ikinci kez ve çok daha yürekten yineleyerek. Vid Volume 2 sayfa 159 Stern'ün dipnotu. Bu baskıda bakınız sayfa 156. Keşke Doktor Slope dedi Toby amcam. Flanders'daki muhteşem ordularımızı bir görebilseydiniz. Toby amcamın bu dileği, amcamın arzusu hilafına, Doktor Slope'u fena halde afallattı. Adamcağızın zihni allak bullak oldu. Efendim, bu yüzden de fikirleri önce birbirine karıştı, ardından bir daha geri dönmemek üzere aklından uçup gittiler. Tüm tartışmalarda ister kadın, ister erkek, ister şeref adına olsun, ister çıkar, isterse aşk hiç fark etmez. Madame böyle beklenmedik biçimde adamın üzerine bodoslamasına gelen bir dilekten daha tehlikelisi yoktur. Bu tür dilekleri savuşturmanın en emin yolu, dileğin yöneltildiği kişinin derhal ayağa kalkıp dilek sahibi için aynı ayarda bir şeyler dilemesidir. Böylelikle anında hesaplaşmış olur, yerinizi korursunuz, hatta bazen hücum sırası size bile geçebilir. Bu konu dileklerle ilgili bölümümde dünyaya ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Doktor Slope bu savunusunun gerekçesini kavrayamamıştı. Aklı karıştı ve tartışmaya 4,5 dakika ara verilmesi gerekti. 5 dakikayı bulsa tartışma sona ermiş olurdu ama babam tehlikeyi derhal fark etti. Tartışma dünyanın en ilginç tartışmalarından biriydi. Zira konu Tanrı'dan niyaz ettiği ve bunca çaba sonunda peydahlanmış oğlunun başlı mı yoksa başsız mı doğmasının doğru olacağıydı. Babam son ana kadar Doktor Slope'a dilediği iade etme şansı tanıdı. Zira dilek Doktor Slope'a yöneltilmişti. Ama adamcağızın zihin karışıklığı sürüyor ve gözlerinde aklı şaşmışların o boş bakışları dolaşıyordu. Önce amcam Toby'ye, sonra babama, sonra yukarı, sonra aşağı, sonra doğuya, sonra doğunun doğusuna yönelen, kısacası odanın duvar kaplamaları boyunca gezinen gözleri pusulanın bir ucundan öteki ucuna dolaşıp durmaktaydı. Ardından da oturduğu koltuğun kolundaki pirinç döşeme çivilerini saymaya başlamaz mı? Babam amcam Toby yüzünden daha fazla zaman kaybetmeyi abes bulduğundan duruma el koydu ve konuşmayı aşağıda anlatılacak biçimde yönlendirdi. İkinci bölüm. Flanders'daki muhteşem ordularınız ha? Kardeşim Toby diye karşıladı bunu babam. Başından çıkardığı perikosunu sağ eline alıp sol eliyle ceketinin sağ cebinden başını silmek için Hint işi bir mendil çıkarırken Toby amcamla bu noktayı tartışmaya başladı. Şimdi bence babamın böyle yapması çok yanlıştı. Nedenlerini açıklayacağım. Babam perikosunu sağ eliyle mi yoksa sol eliyle mi çıkarmalıydı? Gibi çok basit görünen meseleler yüzünden nice krallık çökmüş, nice hükümdar tacından olmuştur. İzninizle açıklayayım ki efendim, bu dünyadaki her şeyin boyutunu ve biçimini onları kuşatan koşullar belirler ve bu kuşağın şu ya da bu biçimde sıkılması ya da gevşek bırakılması o şeyi büyük ya da küçük, iyi ya da kötü, önemli ya da önemsiz kılar. Babamın Hint işi mendili ceketinin sağ cebinde olduğundan sağ elinin her halükarda boş kalması gerekiyordu. Perikasını sağ eliyle değil tam tersine sol eliyle çıkartmalı, böylece başını silmek isteyip de mendiline davrandığında sağ cebine sağ eliyle uzanmalıydı. Böylece de bedeninin hiçbir kasını biçimsiz bir tarzda eğip bükmemiş olurdu. Bu durumda yani babam perikasını sol eliyle kazık gibi tutarak ya da dirseğiyle ya da omzuyla acayip bir açı çizerek kendini kepaze etmeyi amaçlamıyor idiyse de eğer, yaptığı hareket son derece kolay, rahat, doğal bir hareket olurdu. Reynolds Sir Joshua Reynolds, 1723-1792 zamanının en tanınmış portre ressamlarından. Stern'in 3 kez portresini yapmış, 1768'de yaptığı son portre Stern'in ölümü nedeniyle yarım kalmıştı. Bile o yüce ve zarif fırçasıyla onu oturmuş olarak resmedebilirdi. Oysa babam bu işte kendini gayet garip bir pozisyona sokmayı başarmıştı. Kraliçe Anne döneminin sonlarına doğru ve Kral George döneminin başlarında ceket cepleri çok derin, ceketin eteklerine uzanan bir kesimde olurdu. Sanırım daha fazla açıklama yapmak gerekmeyecek. Müziplik tanrısı bir ay daha kafa yorsa babamın durumunda birisi için bundan daha berbat bir kostüm biçemezdi doğrusu. 3. Bölüm. Hangi hükümdar döneminde olursa olsun eğer benim kadar sıska bir vatandaş değilseniz... Stern kendi kendisiyle alay ediyor. Yaşamının son yıllarında yapılan iskelet görünümlü karikatürleri kadar olmasa da Stern uzun boylu, ince yapılıydı. Elinizi çaprazlama uzatıp ceketinizin eteklerinde öteki cebinizin dibini bulmak hiç de kolay bir iş değildir. Bu olayın yaşandığı 1718 yılındaysa fevkalade güç bir işti ve babamın mendiline ulaşabilmek için çabalarken çizdiği zikzakları gören Toby amcamın aklına derhal Aziz Nicholas kapısındaki çatışmalar sırasında kendi çizdiği zikzaklar geldi. Bu fikir onu tartışmanın konusundan iyice uzaklaştırdı, sağ elini zile uzattı, Trim'i çağırıp ondan namur haritasını ve pusulalarını ve rasat aletini getirmesini istemek üzere sağ elini zile uzattı. O saldırı sırasında koltuk siperlerinin geri dönüş açılarını, özellikle de kasığındaki yaralanmaya neden olanın dönüş açısını ölçmek istiyordu. Babam kaşlarını çattı ve çatarken de bütün kanı yüzüne hücum etti. Toby amcam derhal atından indi. Amcanız Toby'nin at sırtında olduğunu fark etmemiştim. 4. Bölüm. Kişinin bedeniyle ruhu her ikisine derin bir saygı beslediğimi belirteyim. Tıpkı ceketli astarı gibidirler. Birini buruşturun, öteki de buruşur. Ceketini tutkallı taftadan, astarını da kambes ya da ince İran bezinden diktirecek kadar şanslı kişiler buna bir istisna teşkil ederler. Yunanlılardan Zeno, bunu izleyen bölümde Stern, Stoacıların akılla uyum içinde ve kader, acı, ölüm gibi değişikliklere aldırmaksızın yaşamı sürdürme çabalarına gönderme yapmaktadır. Zeno, parantez içinde Zenon için, bakınız 2. kitap 19. bölüm, not 3. Asaslı, Klanketes, İsa'dan önce 331-232, Zenon'un ardından 263'te Stoacı okulun başına geçmiştir. Babilli Diyojenes, İsa'dan önce 240-152, Tarsuslu Zenon'dan sonra okula önderlik etmiştir. Heraklalı Dionysos, İsa'dan önce 328-248, Zenon'un öğrencilerinden olup sonraları Stoacılıktan vazgeçmiştir. Tarsuslu Antipater, İsa'dan önce 2. yüzyıl, Babilli Diyojenes'in öğrencisi ve halefi olup Atina'daki okulun başındaydı. Panaktius, İsa'dan önce 185-109, Antipater'in ardından Stoacıların başına geçmiştir. Posidonius, İsa'dan önce 135-51, Stoacı doktrinin Roma okuluna özgü ahlaki ve dini unsurlarını vurgulayan tutumuyla tanınmıştır. Klantes, Diogenes Babilonius, Dionysus Herakleotes, Antipater, Panatius ve Posidonius. Romalılardan Cato, Marcus Porcius Cato, İsa'dan önce 95-46, devlet adamı Stoacı olarak bilinir. Romalı Stoacılara örnek olmuştur. Marcus Terentius Varro, İsa'dan önce 116-27, Atina'da Stoacı eğitim görmüştür. Pek çok yapıtı vardır. Lucius Annaeus Seneca, İsa'dan önce 4-İsa'dan sonra 65, trajedi yazarı, Stoacı felsefe üzerine pek çok yapıtı vardır. Varro ve Seneca, Hristiyanlardan Panthenus, Panthenus, İsa'dan sonra 200 civarı, İskenderiye'ye yerleşmiş bir Sicilyalıdır. Stoacı iken Hristiyan olmuştur. Titus Flavius Clemens, 150-211, Panthenus'un öğrencisidir ve onun ardından İskenderiye'deki Kateşistik okulun, Hristiyanlığın esaslarını soru cevap biçiminde öğreten okul, başına geçmiştir. Montaigne, bakınız 1. kitap, 4. bölüm, not 2, başlangıçta Stoacıyken Denemeler adlı yapıtında Stoacılığı eleştirmiştir. Clemens, Alexandrinus ve Montaigne, Şendigillerden adlarını hatırlayamadığım en azından 25 namuslu, iyi kalpli adam, bunların hepsi bu tür ceketlere sahip olduklarını iddia etmişlerdir. Yani dış yüzünü istediğiniz kadar buruşturun, kırıştırın, katlayın, kıvırın, kısacası onların canına okuyun, hiçbirinin içleri bir düğme boyu etkilenmez sanmışlardır. Elimi vicdanıma koyarak benim ceketimin böyle bir ceket olduğunu söyleyebilirim. Zira hiçbir zavallı ceket son 9 ay boyunca bu denli sık çekiştirilmemiştir. Ama aynı zamanda astarı benim görebildiğim kadarıyla şuncacık hırpalanmamıştır. Önden arkaya, enine boyuna, uzunlamasına alt üst karma karışık allak bullak edilmekten Tanrı esirgesin, bir de astarı kolalı olsaydı çoktan ipliğe dönerdi ceketim. Siz sayın baylarım, aylık mecmua eleştiricileri, 1760'da Tristram Shandy'nin ilk iki cildinin olağanüstü bir başarı kazanması üzerine Stern vaazlarının bir bölümünü Bay Yurik'in vaazları adı altında yayımlamıştır. Aylık mecmua Monthly Review 1760 Mayıs sayısında bu yapıtı övmüş ancak yayımlanma yöntemini yermişti. Müstehcen, dinin hizmetinde kullanılmalı mıdır? Bir vaazın ön sözü bir masal mı olmalıdır? Nasıl kesip doğrarsınız benim ceketimi? Belli mi olur? Ya astarını da kesiverseydiniz yanlışlıkla? Sizi ve sizin işlerinizi canı gönülden hiçbirimizle asla incitmeyen o yüce varlığa emanet ediyorum. Tanrı sizleri korusun. Ancak gelecek ay içinizden herhangi biri yine dişlerini gıcırdatarak bana saldırmaya kalkışırsa, geçen Mayıs'ta olduğu gibi, hava çok sıcaktı hatırlıyorum ve ben gene iyi niyetle aldırmazlıktan gelirsem eğer, sinirlenmeyin sakın, zira yaşadığım ya da yazdığım süre boyunca benim için ikisi aynı şey, namuslu bir beyefendiye tek bir kötü söz söylememeye, hakkında kötü bir dilekte bulunmamaya kesin kararlı olduğumdan, tıpkı Toby amcamın bütün yemek boyunca burnunun ucunda vızıldayan sineğe yaptığını yapacağım. Git, git zavallı müsibet demişti amcam. Uç git, niye senin canını yakayım ki? Bu dünya sana da yeter, bana da. 5. bölüm. Kim olsa madam, babamın yüzüne hücum eden kanı gördüğünde bedenindeki kanın tümünün yüzüne yürüdüğünü söylemiştim size ve yüzünün doğal renginden resimsel ve bilimsel bir dille ifade etmek gerekirse bir oktav değilse de 6,5 ton daha kırmızı olduğunu müşahede edebilirdi. Evet, madam, Toby amcam dışında her kim olsa babamın yüzüne baktığında kaşlarının çatıldığını ve bedeninin çok garip bir biçimde kıvrılıp büküldüğünü görünce onun fevkalade kızgın olduğunu anlar ve eğer bunu kabul etmekle birlikte aynı melodiye akortlanmış iki ayrı aletin ahengine tutkun bir kişi ise derhal kendi aletini de aynı perdeye ayarlar, sonra da cehennemden cümle şeytanlar boşanmışçasına madam ipin ucu iyice kaçar ve parçanın tümü Avison Scarlatti'nin Charles Avison 1709-1770, Domenico Scarlatti'nin 1685-1757 bir dizi klavsen sonatını yaylı çalgılara uyarlayarak 1744'te yayımlamıştı. Altıncısı misali Con Fria, hırslı yani delicesine çalınırdı. Tanrım bana sabır ver, Con Fria'nın Con Strepito'nun gürültülü ya da her ne karın ağrısıysa onun ahenkli ne ilişkisi var? Kim olsa madam, evet Toby amcam dışında kim olsa bedenin her hareketine bir iyi niyet atfeden o yumuşacık kalpli Toby amcam dışında kim olsa babamın kızgın olduğunu fark eder ve onu suçlardı. Toby amcamsa onun ceket cebini açan terziden başka kimseyi suçlamamış ve babam sonunda mendilini bulup çıkartana dek sessizce yerinde oturup babamın yüzüne anlatılmaz bir yüreklilikle baka durmuştu. Babam sonunda aşağıda anlatacağım biçimde sözünü sürdürdü. 6. bölüm. Flanders'daki muhteşem ordularınıza, "Biraderim Toby," dedi babam, "senin namuslu bir adam olduğuna yürekten inanıyorum. Ayrıca Tanrı'nın yarattığı en iyi ve dürüst kalbe sahip olduğunu da biliyorum. Dahası peydahlanmış, peydahlanabilir, peydahlanacak ve de peydahlanması gerekli tüm çocukların doğum sırasında baştan gelmelerinin senin suçun olmadığını da biliyorum. Ama bana inan sevgili Toby, onları yollarından alıkoyan kazalar hem de yalnızca onları peydahladığımız esnada değil, ki bence bunlar da ciddi olarak gözden geçirilmelidir, ama dünyaya geldikten sonra da yeterince tehlike ve güçlük arz etmektedir. Onları bir de dünyaya gelişleri sırasında gereksiz tehlikelerle karşı karşıya bırakmamamız gerekir. Bu tehlikeler," dedi Toby amcam, elini babamın dizine koyup ısrarla yanıtlamayı bekleyen gözlerini kardeşine dikerek,